Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Güney ve teknik yönetmenimiz Safa Kaya ile birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Ayrıca Türkiye dışından arayacaklar +0 ve +90'dan sonra 312 463 34 18 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize erişebilir. Sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ekibimizi tanıttık. Programımız hakkında bilgi verdik. Sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an dinleyerek başlayalım. Hocamız bugün İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallâhu e'ad. Allahu's-Samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, sözcüklerle konuşma, meramını dille ifade etme insana verilen özel, ilahi bir lütuf. Söz, insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarıya açtığı mucizevi bir ayet. İnsan için önem arz eden husus, sözü nasıl söylediği, meramını nasıl dile getirdiğidir. İşte bu sebeple bugünkü sohbetimizde fikirlerimizi beyan ederken kullandığımız dilin, üslubun ne denli önemli olduğu üzerinde durmak istiyoruz. Önce eskilere ait bir hikaye anlatalım isterseniz. Eski zamanlarda gelmiş geçmiş ülkelerin birinin kralı bir gece rüyasında tüm dişlerinin döküldüğünü, yemek bile yiyemez hale geldiğini görür ve sıkıntı ve ter içinde uyanır uykusundan. Vezirini çağırıp sarayın rüya tabircisinin hemen getirilmesini ister. Gecenin bir yarısı uykusundan uyandırılarak huzura getirilen tabirci başı korkudan tir tir titremektedir. Kral tabirci başına, "Şimdi sana görmüş olduğum rüyamı anlatacağım. Dinle bakalım," der ve rüyasında gördüğü her şeyi tek tek anlattıktan sonra tabirci başına, "Bu rüya hayır mıdır, şer midir?" diye sorar. Tabirci başı biraz düşündükten sonra zorlanarak da olsa, "Şerdir hünkârım," der. Cevabı duyan herkes nefesini tutmuş, başları önünde neler olacağını merak etmektedir. "Hünkârım, uzun yaşayacaksınız lakin ne yazık ki tüm yakınlarınızın gözlerinizin önünde birer birer ölüp sizi yapayalnız bıraktıklarını göreceksiniz bu hayatta," diye sürdürür yorumunu tabirci başı. Bir an sessizlik olur, ardından kral kükrer. "Sen ne dersin bire gafil? Tez atın şunu zindana. Felaket habercisi olmak neymiş öğrensin," diye ferman buyurur. Tabirci başı yaka paça götürülüp zindana atılır. Kral hemen bir başka tabircinin bulunmasını emreder rüyasını tabir ettirmek için. Huzura getirilen ikinci tabirciye de rüyasını anlatıp sorar. "Söyle bakalım. Görmüş olduğum bu rüya hayır mıdır yoksa şer mi?" İkinci tabirci de biraz düşündükten sonra yüzü birden aydınlanır ve "Hayırdır efendim, bu hayırlı bir rüyadır," diye cevap verir. "Bu rüya tüm yakınlarınızdan daha uzun yaşayacağınızı gösterir. Daha nice seneler boyu ülkenizi yönetebilecek, halkınıza lütuflarda bulunacaksınız," şeklinde yorumlar rüyayı. Aslında her iki tabircinin söyledikleri de aynıdır. Ancak sözü söyleme biçimi farklıdır sadece. Kral duyduklarından çok mutlu olur ve vezirine, bu tabirciye iki kese altın ile bolca hediyeler verin," diye buyurur. Olup biteni başından sonuna kadar izleyenler şaşkın bir şekilde son gelen tabirciye, "Sen de öteki de aynı şeyleri söylediniz aslında. Padişah neden onu cezalandırdı da seni ödüllendirdi?" diye sorunca tabirci tebessüm eder. "Elbette aynı şeyleri söyledik ama önemli olan insanlara ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir," der. Değerli dostlar, söz o kadar önemlidir ki ihya ettiği gibi imha da eder. Kur'an'da söze kulak verip en güzeline uyanlar övünür Zümer suresi 18. ayetinde. Allah katında ise sözün değeri hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Allah katında sözün değeri hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Söz hazinelerinin anahtarları kendisine verilmiş olan Peygamber Efendimiz, sözlerin en latifini, en veciz ve en anlaşılır biçimde söyler, Konuşurken tane tane konuşur. Anlatırken dinleyenler rahat kavrasın diye sözlerini tekrarlar, sözlerini tekrarlar. Konuşurken temsiller, teşbihler, misallerle kastını en güzel biçimde beyan ederdi Peygamber Efendimiz. Bir hadis-i şeriflerinde bana sözün özü verildi buyurarak kendisinin bütün peygamberlere olan rüçhanına işaret eder. Kutlu Nebi ümmetini faydasız, lüzumsuz lakırdılara karşı ikaz eder. Malayaniyi, yani boş ve faydasız şeyleri, boş ve faydasız şeyleri terk edebilenin güzel bir Müslüman olacağını ilan eder. Samimiyeti sözün özü sayar Efendimiz. İnsanların kalbini esir almak için yapmacık sözler söyleyenleri, ağzını eğip bükerek gösteriş için söz sarf edenleri Allah'ın sevmediğini haber verir Peygamberimiz. Sözün emanet olduğunu, sorumsuzca sarf edilen bir söz yüzünden elim acılara düçar olunacağı konusunda ihtarda bulunur bizlere. Her şeyde olduğu gibi sözde de zarafeti emreder Peygamberimiz. Kur'an'ın insanlara güzel sözler söyleyin. Bakara 83. ayet. Bakara 83. ayetteki emrine imtisalen halkla paylaşacak hiçbir şey olmayanların hoş sohbetlerini onlarla paylaşacaklarını hatırlatır. Çünkü insanın İnsanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür. İnsanın insanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür. Ve hoş söz sadakadır kardeşlerim. Hoş söz sadakadır. Değerli dinleyicilerimiz, arz ettiğimiz gibi bugünkü sohbetimizde fikirlerimizi beyan ederken kullandığımız dilin, üslubun ne denli önemli olduğu ve sözün gücü üzerinde durmak istiyoruz. Konumuza yaptığımız bu girişten sonra dilerseniz şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Fatih Koca la mekan diyecek. Ve ilahi arasından sonra da dinleyicilerimizin konuyla ilgili sorularla programımıza devam edeceğiz. Thank you.
hücremde canımdasın. Gece gündüz duamdasın. Her hücremde canımdasın. Şah damardan yakınsın. Anarız seni her an. Şah damardan yakınsın. Anarız seni her an. La mekanım, la mekan. Gönül sana muhibban. Daim zikirde bu can. Seni andığım zaman. La mekanım, la mekan. Gönül sana muhibban. Daim zikirde bu can. Seni andığım zaman. Titrer yüreğim Allah'ım. Seni andığım zaman.
Facebook, Doktor İlhami Ayrancı'yla Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen konuyla ilgili soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, sözün gücüne dair Peygamber Efendimiz'den verebileceğiniz bir örnek var mıdır hocam diye soruyor. Evet var. Hem de bir değil birçok örnek var. Bakınız, size Peygamber Efendimiz'in hayatından şu çok özel anekdotu nakletmek istiyorum özellikle. Bir öğle vaktiydi. Kutlu Nebi Peygamberimiz namaz için hazırlık yapıyordu. Son aylardaki yoğunluğu daha da artıracak bir olay meydana geldi Medine'de. Sayıları 80 kadar olan bir grup insan Medine Mescidi'ne gelmişti. Grup içinden bazıları avazının çıktığı kadar bağırarak Peygamberimize sesleniyordu. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve mescide yöneldi. Her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. Evinde iki rekat daha namaz kıldıktan sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına gelerek durdu ve kendisine fütursuzca seslenen, evet, fütursuzca seslenen bu yabancı topluluğa hitaben, "Buyurun, şimdi söyleyin ne istiyorsunuz?" dedi. İçlerinden birisi, "Şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik. Biz över, biz yereriz. Sizinle hesaplaşmaya geldik." diye cevap verince Peygamber Efendimiz, "Ancak Allah över ve Allah yerer. Siz diyeceklerinizi deyin." karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber'e devrin en etkili silahıyla yani güzel konuşma sanatıyla meydan okumak üzere gelmişlerdi. İçlerinden kabilenin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı içlerinde. Medine o gün belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit oluyordu. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri, Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimliler kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler okuyorlardı. Hazreti Peygamber bir zamanlar Medinelilerin hatibi olan ve bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca Hatib-i Nebi unvanını kazanan şair, sahabi Sabit bin Kays'la onlara karşılık verdi. Heyetin lideri Akra, bu defa daha güçlü olan birini, adıyla sanıyla Temim kabilesinin gözdesi olan Zibrikan bin Bedri ayağa kaldırdı. O da diyeceğini dedi. Peygamber Efendimiz bu defa gözde şairi Hassan bin Sabit'i çağırdı. Hassan sözlerin en güzelini dillendirdi. Bu şekilde bir onlardan bir bu taraftan söz uzadıkça uzadı. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler. Ve sonunda Nebi'nin yani Peygamberimizin hatiplerinin daha güçlü, onun şairlerinin daha dirayetli olduğunu, onun dile getirdiklerinin hak olduğunu teslim ederek gelip kutlu Nebi'ye iman ettiklerini itiraf ettiler. Bu itirafla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oluyordu. Sözle gelen, evet evet sözle gelen fetih yarımadayı kuşatmıştı. Heyet hemen ayrılmadı Medine'de. Bir aralık heyet içerisinde yer alan Zibrikan ve diğer söz ustası Amr bin Ethem peygamberimizin yanına gelmiş. Peygamberimiz sormuş, onlar cevap vermişti. Orada bulunanlara o gün sözün en güzel ve en güçlüsü nasıl olur ve nasıl söylenirmiş, işte ona tanıklık etmiş ve Hazreti Peygamber'i dinleyerek onun o etkileyici üslubu, o güzel konuşması karşısında çok etkilenmiş, hatta adeta büyülenmişlerdi. Bu olay bu kadarla da kalmamış. Heyetin Müslüman olmasıyla Medine'de tutsak edilen esirler de özgürlüğüne kavuşmuş. Hazreti Peygamber heyette bulunanlara bol bol hediyeler dağıtmış. Ay yüzlü söz ustası Zibrikan'ı da kavmine zekat sorumlusu olarak görevlendirmişti. Zibrikan, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde de bu görevini sürdürmüştü. Yaşanan bu son diyalog o kadar hoşlarına gitmişti ki Arap'ın en fasihi olan ve kendisine sözün özü lütfedilmiş olan Peygamber Efendimiz inne minel beyani sihran, bazı sözler büyüleyicidir buyurmuştu. Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir bu hadis. Bazı sözler büyüleyicidir. İşte söz böyle bir şeydir dostlar. Dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber hoş güzel söz sadakadır buyurmuştur ve Peygamber Efendimizin çok özel özelliklerinden birisi de güzel konuşan birisi olmasıydı. Söz deyip de geçmeyin sakın. Söz o kadar önemlidir ki ihya ettiği gibi imha da eder. Dedik ya, Zümer suresi 18. ayetinde söze kulak verip en güzeline uyanlar övülmektedir. Allah katında ise sözün değeri, hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Dedik ya, söz insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarıya açtığı bir mucizevi ayettir. Söz ola kese savaşı. Demiş ya, söz ola avulu aşı, yağ ede, bal ede, yedire demiş atalarımız. Dinde sözün sınırları konusunda bir kayıt var mı diye soruyor bir dinleyicimiz. Dinde sözün sınırları konusunda bir kayıt var mı? Evet var elbette. Kelam-ı kadimde yani Kur'an'da bize öğretilen şudur. Sözün sınırları konusunda Kur'an'a göre söz hak olmalı. Enam 73. ayet. Kat'i olmalı. Secde 13. ayet. Dost doğru olmalı. Yalancılık konusuna da bir başka programımızda yer veririz inşallah. Söz dost doğru olmalı. Nisa 9. ayet. Etkili ve kolay olmalı. İsra 28. ayet. Peygamber Efendimiz her şeyde olduğu gibi sözde de zarafeti emreder. Müminin ona buna dil uzatan, insanlara lanet okuyan, çirkin, kaba, bayağı sözlerle hakaret eden birisi olamayacağının altını çizer Efendimiz. Zarif konuşmayı emreder Peygamberimiz. Kutlu Nebi Efendimiz, insanlığa sözün büyüsünü içinde saklayan şu çağrıyı yapar. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yegul hayran ev liyesmut. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir ilahi arası daha verelim. Mustafa Demirci, "Ya Rabbi aşkın ver bana" diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla tekrar birlikte olacağız.
Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. Hu diyeyim Allah Allah döne döne. Aşkın ile yana yana efendim. Aşkın ile yana yana efendim. Hu diyeyim Allah Allah döne döne. Cahe düştüm Yusuf gibi efendim. Cahe düştüm Yusuf gibi efendim. Derde düştüm Allah Allah Eyyub gibi. Döne döne. Mevlam koma beni bana efendim. Mevlam koma beni bana efendim. Al gönlümü Allah Allah senden yana. Müştakın onu ben sana efendim. Müştakın döne döne. Seyyid-i Nizam oğlu kuldur efendim. Seyyid-i Nizam oğlu kuldur efendim. İster güldür Allah Allah, ister öldür. Aşkınla gönlümü doldur efendim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi diyor bir dinleyicimiz. Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle evlenemeyeceği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde vurgulanmıştır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin ayeti vardır Kur'an'da. Bakara suresi 221. ayettir. Günümüze kadar İslam bilginleri arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda, Müslüman olmayan erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamış, aksine bu konuda icma olmuş, ittifak olmuştur. Bir başka dinleyicimiz, bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu, evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dininde hukuki anlamda evlat edinme yoktur. Ancak bir kimse korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir, ilgilenebilir, okutabilir, maişetini temin edebilir. Bunlar dinimizin teşvik ettiği bir durumdur. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler, asıl babalarına. Bir çocuğu himayesine alan kişi dilediği takdirde malını himayesine aldığı çocuklar da dahil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir. Ancak bu gibi durumlarda kendi varislerini, kendi mirasçılarını mirastan mahrum etmek suretiyle onların husumetine sebep olmaktan da kaçınılması tavsiye edilir. Bir başka soru, eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Normal şartlarda bir kabre yalnız bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe ve zaruret olmaksızın bir zorunluluk yoksa kabrin açılması ve kabre ikinci bir cenazesinin defni caiz değil. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir. Bu cenazelerin karı koca veya akraba olup olmaması şart değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı kemikler ve benzer şeyler bulunuyorsa bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir. Ayrıca herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulması gerekmez. Fakat uyulmasında da bir sakınca elbette ki yoktur. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorumuzun cevabıyla bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.